şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Akdeniz'deki göçmen faciaları, bu facialara çare bulmaya çalışanları ve bu facialardan şok olanların tartışmaları ile devam ediyor. Faciaları engellemeye yönelik hazırlıklar var ama ne kadar engel olunabilir? Şu anda bunu kestirebilmek mümkün değil. Bütün öngörüler, bütün tasavvurlar karamsar yönde. Bu yıl 30 bin göçmenin Akdeniz'de yaşamını yitirebileceğine dair tahminleri var. Göç örgütünün havalar ısındıkça başta Libya olmak üzere ve Sahra altı Afrika ülkelerindeki Orta Afrika'daki kargaşalardan, ateşten kurtulan insanların, milyonlarca insanın sahilden Avrupa'ya geçmek için bekleyiş içerisinde olduğu belirtiliyor. Libya'nın da insan kaçakçılığı cennetine dönüşmesi söz konusu ama aynı zamanda kanlı bir savaş alanı halinde burası. Suudi Arabistan, Yemen saldırısını bitirdi. Uluslararası baskı sonucu sivil katliam yaratan Kararlılık Fırtınası adlı Yemen'e yönelik hava saldırısı sona erdi. Siyasi çözüm için umudun yeniden tesisi başlıyor. Suudi muhafızlar da göreve çağrıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Roosevelt uçak gemisi ve Normandy kruvazörü Umman Denizi'ne yolladı. Bölgedeki Amerikan gemisi sayısı 9'a çıkmış durumda. Irak'ta IŞİD lideri Bağdadi'nin ağır yaralandığı haberleri var. Ebu Bekir Bağdadi'nin Mart'ta ABD öncülüğündeki koalisyon bombardımanı sonucu ağır yaralandığı öne sürülüyor. Guardian gazetesi IŞİD bağlantılı Iraklı bir kaynağa dayanarak başta hayati tehlikesi bulunan örgüt liderinin halefini seçmek için komutanlarına acil toplantı düzenlediği belirtiliyor. Bağdadi'nin daha sonra yavaş bir iyileşme dönemine girdiği ancak hala örgütüne komuta etmekte sıkıntı çektiği belirtiliyor. IŞİD Afganistan'da da hayli faal bir halde ve Taliban'la savaşa girdi. Taliban-IŞİD rekabeti iki örgütün birbirine karşı cihat etmeleri noktasına varmış durumda. Helmand Emniyeti'nin elinde karşılıklı cihat ilanı belgeleri var. Rakip bildiri ve broşürlerde Taliban, IŞİD'in Müslüman olmadığı, onlara karşı cihat yapılması gerektiğini dile getiriyor. IŞİD de İslam'dan çıkan Taliban'a karşı cihat ilan ettiğini açıklıyor. IŞİD maddi imkanlarıyla eski Taliban militanlarını ve gençleri kendine çekiyor. Afganistan'da özellikle. Değerli dinleyiciler, biz programımızın ikinci bölümünde Turgut Özal Üniversitesi'nden Salih Doğan ile Afganistan'daki durumu konuşacağız. Ayrıca IŞİD'in eski Sovyet Cumhuriyetlerinde Orta Asya'da yarattığı tehdit ve bu tehdide karşı başta Rusya olmak üzere küresel güçlerin alabileceği ve almakta olduğu tedbirleri konuşacağız. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 24 Nisan'da Ermeni soykırım iddialarının 100. yılı törenine katılmak için Erivan'a gidecek. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in Erivan ziyaretinin Türk-Rus ilişkilerine zarar vermeyeceğini söyledi. 24 Nisan'da Türkiye'de Çanakkale Savaşı'nın 100. yılı anması dolayısıyla çok sayıda lideri davet etti. Kim katılacak, kim katılmayacak? 24 Nisan gelince belli olacak. Avrupa ülkelerinden soykırımı tanıma kararları ve haberleri ve Ankara'ya yönelik soykırımı tanıma çağrıları gelmeye devam ediyor. Ankara'nın bunlara yönelik tepkileri de aynı şekilde devam ediyor. Sıcak bir gündem maddesi olarak yoğun bir şekilde bu tartışma gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın 24 Nisan'da soykırım deyip demeyeceği de bekleniyor. Ankara kendisine gelen bilgilere göre soykırım demeyeceği, daha önce olduğu gibi Metz Yegen, Ermenice büyük felaket anlamına gelen tabirle 1915 yılının kurbanlarını anacağı belirtiliyor. Ukrayna krizine karşı siyasi çözüm bulunması amacıyla oluşturulan Normandiya dörtlüsüne Amerika Birleşik Devletleri de katılmak istiyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da Kiev yönetiminin Minsk anlaşmasını sürüncemede bıraktığını söyledi. Ukrayna krizi de diplomatik tartışmalar eşliğinde devam ediyor. Ateşkesin de devam ettiği gibi tıpkı. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Turgut Özal Üniversitesi'nden Salih Doğan ile Afganistan'ı, IŞİD ve Taliban kavgasını konuşacağız. Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde Afganistan'a uzanacağız. Taliban'la IŞİD rekabeti karşılıklı cihat ilanına kadar vardı. Biz bu vesileyle hem bu iki örgütün ilişkilerinin özelliğini, Afganistan'daki etkilerini ve Afganistan'daki kavgalarının sebebini konuşmaya çalışacağız. Bu vesileyle aynı zamanda Afganistan'ın hem kendi içindeki durumu hem de bulunduğu coğrafyada etrafındaki ülkeler açısından önemini ve oluşturduğu tehlike ve tehditleri, çünkü öyle görülen bir ülke. Konuğumuz Turgut Özal Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden Afganistan ve Orta Asya uzmanlığıyla öne çıkan akademisyenlerimizden Salih Doğan. Hoş geldiniz Salih Bey.
Hoş bulduk Ali Bey. İyi yayınlar.
Teşekkürler. Evet, nedir bu iki örgütün kavgasının sebebi, alıp veremedikleri nedir?
Şöyle söyleyebiliriz, yani temel fark Taliban ile IŞİD arasındaki aslında temel fark motivasyonları. Motivasyonları derken de Taliban aslında tamamen hani Afganistan içerisinde var olmuş. Afganistan'ı ele geçirdikten sonra da hani küresel bir cihat ilan etmiş bir örgüt değil. Taliban'ın amacı 94 yılında kurulduğunda, 96 yılında Kabil'i ele geçirdiğinden sonraki 2001'e kadar gelen bir süreçte Afganistan'ın, ki yola çıkarken Afganistan'ın tamamını ele geçirmek gibi bir gayeyle de yola çıkmış, sadece güneyde var oldukları eyalet içerisinde bölgede kendi bağımsızlıklarını ilan etmek, kendi topraklarını, kendi hükmünü sürmek gibi bir hedefleri vardı. Ki Afganistan'ın tamamını ele geçirdiğinde ise zaten ne yapacağını bilemez bir hale gelmişti. Çünkü yola çıkarken sadece 5 sene öncesinde Afganistan'ın tamamını ele geçirip yönetmek gibi bir hedefi de olmayan bir örgüttü. Temel motivasyon farkı burada oluşuyor aslında. Çünkü IŞİD'in sadece Irak ve Suriye içerisinde de kalmayan, bir nevi hani El-Kaide ile ayrı benzer bir şeyi, özelliği IŞİD'in küresel cihat ilan etmiş olması. Burada tabii El-Kaide'nin bir parçası olan El-Nusra ile ayrışma yaşamış ve IŞİD'in ondan sonra koparak bu coğrafyada büyük bir, yani Birleşik Krallık toprakları büyüklüğünde bir coğrafyaya ulaşmıştı. Fakat bununla kalmayacaklarını ve küresel bir cihat ilan ederekten tabii ki Orta Doğu bölgesine en yakın olan ülkeler olarak da, yani tabii ki şu an hani Avrupa içerisinde de belki bazı belli başlı yerlerde militan kazanma veya oraya tekrardan militanları geri gönderme gibi operasyonel bir hale geçme hedeflerinin olduğunu görüyoruz, ama IŞİD'in en rahat ilerleyebileceği topraklar olarak Güney Asya ülkelerini görüyoruz. Yani Afganistan ve Pakistan'ı görüyoruz ve bunun da daha ilerisine giderek belki Orta Asya ülkelerine yönelik bir hedef çizmişler kendilerine. Sıkıntı da buradan kaynaklanıyor. Taliban IŞİD mücadelesindeki, çünkü Taliban'ın Afganistan içerisindeki belli başlı emelleri var. IŞİD ise hem işte Hakkani Network'ünden, hem Taliban içerisinden, hem Pakistan Talibanı içerisinden, yani Güney Asya'da bir şekilde varlığını ispatlayabilmek adına militan kazandığını uzun zamandan beri, yani geçtiğimiz Eylül ayında Afgan resmi kaynakları IŞİD'in Afganistan içerisinde varlığını açıklamışlardı. Yani bunun, evet, varlıklarının olduğuna dair resmi bilgiyi açıklamışlardı, ama bu aktifliğin herhangi bir operasyonel bir hale dönüşmediğini, yani herhangi bir atak, saldırı vesaire gerçekleştirmediklerini, ama IŞİD'in Afganistan içerisinde olduğuna dair bilgilerini vermişlerdi. Ve bu tabii ki buradaki güç boşluğu, yani Amerika'nın ve NATO askerlerinin neredeyse tamamına yakınlarını çekilmiş olması, en azından savaş sahnesinden çekilmiş olması, şu an sadece güvenlikle alakalı tedbirlerin tamamının Afgan askerleri ve Afgan polis tarafından alındığı bir noktada, bazı bölgelerde, bazı eyaletlerde güvenliğin zayıflamış olması ve bunun karşılığında da Taliban'ın belki de pusuda yatıyor olması gerçeği vardı. Şimdi bir de IŞİD gerçeği belirmeye başladı. Afganistan içerisindeki IŞİD'in gerçekleştirmiş olduğu saldırıları Taliban dahi benimsemediğini ilan etti, kınadı, bunları kınayan açıklamalar yaptı. Ve bu en son olarak da iki örgütün, Taliban ve IŞİD'in birbirine cihat ilan etmesi noktasına kadar geldi sizin dediğiniz gibi.
Evet, şimdi IŞİD konuşulduğu zaman bulunduğu her bölgede hem Batı güçlerinin hem Batı'yla sıkıntısı olsa, aralarında tartışmalar ya da çatışmalar olsa bile diğer küresel güçlerin üzerinde ittifak ettiği bir özellik arz ediyor. Örneğin Suriye'de anlaşamayan Amerika ve Rusya, IŞİD'e karşı ortak politika gütmek için belirli bir ortak hareket etme kabiliyeti olduğunu gösteriyorlar. Hatta o kadar ileri gitti ki İran'la Amerika sahada IŞİD'e karşı, hani resmi olarak ilan etmeseler de, işbirliği yaptılar, gözlendi, izlendi, haberleştirildi. Şimdi Afganistan'da bu türden bir tehdit çıktığında, Rusya'nın yanı başında yine eski Sovyet Cumhuriyetleri için de tehdit oluşturan bir yapı, Kafkasya için tehdit oluşturduğu Hazar Havzası için IŞİD'in biliniyor. Dolayısıyla biz Taliban'ın Afganistan'ın geleceği açısından, Afganistan hükümetiyle Taliban arasında çatışmanın IŞİD etkisi nedeniyle değişebileceğini ya da dönüşebileceğini ya da uzlaşma alanına doğru gidebileceğini düşünebilir miyiz, yoksa fazla mı hayalci olur bu?
Aslında şunu söylemek lazım. IŞİD'in Taliban'ı onlara dair cihat ilan edecek, onları da işte Müslüman saymayacak şekilde bir hale geçmiş olmasının bir nedeni şu olabilir. Şimdi Taliban'ın bazı kolları, bazı fraksiyonları ile Afganistan devleti arasında bir, şu an barış görüşmelerinin uzun zamandan beri, yani bir 3-4 seneden beri parça parça, zaman zaman, bazı zamanları koptuğu da olmuştu, ama bir barış görüşmesinin devam ettiğini biliyoruz. Fakat Taliban'ın Şahin kanadını oluşturan, yani Taliban lideri Molla Ömer'i emir-i müminin olarak kabul edip, yani İslam'ın halifesi olarak kabul edip ona biat eden kesimler içerisinde ise hiçbir şekilde Afganistan'da bir yabancı asker dahi var olduğu sürece hiçbir şekilde barış görüşmelerinin yapılmayacağı söylenmişti. Ama bazı işte güvercin kanat diyebileceğimiz isimlerin aracı olarak, yani bu Şahin kanatla aracı olarak gerekirse Afganistan yönetimiyle görüşüldüğünü biliyoruz. Bazı görüşmelerin yapıldığını biliyoruz. Zaten askerlerin birçoğu da çekildi. Yabancı askerler, NATO Amerika çekildi. Şu an sadece operasyonel olmamak şartıyla tamamen yani destek rolünde bir 10 bin kişilik kadar bir Amerikan askeri mevcut şeyde Afganistan'da. IŞİD ise Taliban'ın bu şekilde, yani bir işte batılı liderin arkasında olduğu, yani batılı ülkelerin arkasında olduğu bir Afgan yönetimiyle bu şekilde barış görüşmeleri vesaire falan yapıyor olmasını kendisini, yani bunu zaten bu şekilde anlatarak şey yapıyor. Kendi taraftarlarına bu meseleyi satmış oluyor bir noktada. Bu şekilde de Afganistan içerisinde de varlığını güçlendirerekten daha sonra işte dediğimiz gibi Orta Asya yayılma şeyi var, politikası var. Burada yani olabilecek şey IŞİD ile aslında, yani şunu söylemek lazım. Hani IŞİD, Taliban tarzı, Al-Kaide tarzı düzenli olmayan bu tarz örgütlerle düzenli orduların savaşması, yani işte bir bakıyoruz 10 bin 15 bin kişilik Taliban'la dahi, yani 100 bin düzenli, 150 bin kadar belki NATO Amerikan askerlerinin olduğu dönemde dahi Taliban bitirilememiş. Dolayısıyla bunlarla mücadele, bunlarla savaş düzenli bir şekilde tamamlanabilen bir şey değil. Bir şekilde mutlaka barış yoluyla sonuçlanması gerekiyor. Taliban'la da bunun çabaları aranırken hani IŞİD'in devreye girdiği bir noktada IŞİD ile mücadele edecek. Yani IŞİD'in Afganistan'da veya Pakistan'da veya daha da ilerisindeki sınır ötesine, Orta Asya ülkelerine geçmemesine belki de yardımcı olacak en büyük gücün ben burada Taliban olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani tabii bu Taliban olacak derken de bunun bir şekilde işte Afgan yönetiminin desteğiyle veya işte Amerika'nın veya Rusya'nın desteğiyle hani olabileceğini söylemek çok ciddi bir hani hayal kurmak olur. Çünkü aynı zamanda Taliban ile verilen bir mücadele var. Fakat şu an Amerika, Afganistan içerisinde yabancı askerler operasyonel olmadıklarından dolayı, savaşan modunda, savaşan bir şeyde olmadıklarından dolayı IŞİD ile karşı karşıya gelerek hani böyle bir saldırı düzenlemeleri, böyle bir mücadele içerisine girmeleri çok gerçekleşecek gibi gözükmüyor. Burada Taliban'dan kopan fraksiyonların IŞİD'e bağlılığını açıklayan fraksiyonların, işte Ebu Bekir Bağdadi'ye hatta biat ettiğini, işte Molla Ömer'in çok da ortada gözükmemesinden dolayı Taliban adına yapılan açıklamaların tamamen Taliban sözcüsü Zaviyullah Mücahit tarafından gelmesinden dolayı böyle de bir algı vardı ve IŞİD'in de çok hızlı bir şekilde son bir sene içerisinde ciddi bir toprak kazanaraktan mesafe kaydettiğini görüyoruz ve bugün ekonomik olarak büyüklüğe baktığımızda da IŞİD ile Taliban arası açıkçası karşılaştırılabilecek bir büyüklük değil. Yani Taliban içerisindeki yaşanan kopmaların bir nedeninin de ekonomik olduğunu bu noktada söyleyebiliriz. Çünkü IŞİD'in vaat ettiği maaş diyelim, hani Taliban'ın belki de kendi askerlerine, kendi militanlarına verebileceği rakamın çok çok da üzerinde olduğundan dolayı bu tarz bir gerçekle de karşı karşıyayız. Açıkçası IŞİD bu ekonomik gücünü, bu yani şu an Orta Doğu bölgesindeki Irak, Suriye sınırları içerisindeki gücünü devam ettirdiği sürece Afganistan'a doğru, Pakistan'a doğru açılması, buralardan militanlar devşirilmesi, yani tamamen oraya gidip yeni sıfırdan militan kazanma değil ama belki Taliban'ın fraksiyonlarından işte değişik örgütleri kendi safına katması halen mümkün. Fakat bunun da karşısında durabilecek en büyük güç düzenli bir ordu olmayan bir güç olarak önümüzde Taliban gözüküyor. Dolayısıyla ilerleyen zamanlarda Taliban ile IŞİD arasındaki bu cihadın ciddi manada hani daha sıcak savaşa dönebilmesi noktasında, yani dönmesi noktasında Afganistan topraklarının özellikle ilerleyen günlerde buna şahitlik edeceğini söyleyebiliriz.
Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Afganistan üzerinden IŞİD'in bu yayılmasının yarattığı tehdit Orta Asya'nın diğer ülkelerini de tedirgin ediyor olmalı. Buna karşı bir hazırlık, bir işbirliği, bir çaba ya da bir küresel ilişki ağı, ittifak söz konusu mu?
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü özellikle, yani Rusya'nın başını çektiği ve Orta Asya ülkelerinden Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın da içerisinde yer aldığı Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, IŞİD'i Taliban ile ilgili böyle bir açıklama yapmamış olmalarına rağmen, hani IŞİD ile alakalı IŞİD'i çok büyük bir güç, büyük bir tehdit olarak algıladıklarına dair açıklama yaptılar. Bunun ötesinde Özbekistan'da Özbekistan İslami Hareketi'nin ne bağlı olan bazı gruplar Afganistan'ın kuzey bölgesindeki IŞİD militanlarına bağlılıklarını biat ettiklerini açıklamışlardı. Yani yaklaşık 2-3 kadar önce. Dolayısıyla Afganistan'ın kuzeyinde konuşlanmış olan Özbekistan sınırlarından dışarıya atıldıklarından dolayı Özbekistan İslam Hareketi'ne, İslami Hareketi'ne bağlı militanların şu an IŞİD cephesi altında tekrardan hani Özbekistan'a yönelik de bir saldırı aktif hale geçmiş çabaları var. Fakat buna karşılık olarak hem kolektif güvenlik anlaşması örgütü üzerinden Rusya'nın Orta Asya ülkelerine vermiş olduğu destek var. Özellikle Kazakistan ve Özbekistan IŞİD militanlarına karşı hiçbir şekilde tolerans gösterilmeyeceğini dahi açıklamalarda yaptılar. Fakat tabii Kırgızistan ve Tacikistan'a baktığımızda ise biraz daha bu ülkelerdeki yani askeri gücün daha yumuşak olduğunu görüyoruz. Bununla alakalı da şu söylenebilir. Amerika Birleşik Devletleri Nisan ayının başında daha henüz 3 hafta önce yeni Orta Asya politikasını açıkladı. Bu politika içerisinde tabii 2001 sonrası süreçte özellikle Taliban'a karşı olan verilen mücadelede hem Amerikan ordularının hem de NATO ordularının gerekli zamanlarda üs olarak, gerekli zamanlarda ise hat olarak özellikle Afganistan kuzeyinden Afganistan'a giriş noktasında Orta Asya ülkelerinin yardımlarını almışlardı ve bu hep düşünülen bir şeydi. Amerika askerlerini, NATO askerlerini çektikten sonra acaba Orta Asya ülkeleri göz ardı mı edilecek, eski önemsiz görüldüğü günlere mi geri dönecek şeklinde. Bunun bu şekilde olmayacağını özellikle yani açıklanan o yeni Orta Asya politikasındaki dört kalemden bir tanesi güvenlik ve en çok da önem verilen konulardan bir tanesi güvenlik idi. Ve bu güvenlik konusundan bahsedilirken sadece Taliban ve El-Kaide değil ilk defa olarak IŞİD ve IŞİD'in tehdit olarak Orta Asya ülkelerine de belli bir tehdit oluşturduğu ve buna karşı da Amerika'nın da yine Orta Asya ülkelerine gerekli desteği kendisinin nasıl ki 13 sene boyunca Orta Asya ülkelerinden Taliban'a karşı verilen mücadelede aldıkları desteği binaen kendilerinde yine bu desteği sağlayacaklarını söylediler. Yine Uluslararası Kriz Grubu'nun Ocak ayında yayınlamış oldukları bir Orta Asya'da radikalleşme üzerine bir yine IŞİD üzerine duran bir rapor vardı. Bu rapor içerisinde de ciddi manada sayılar da belirterek bu eski Sovyet bölgelerindeki Orta Asya ülkelerinde işte yaklaşık kaç kişinin IŞİD tarafından devşirildiğini, bunların geri ülkeye girme noktasında hazırlıklarını ve alınan güvenlik önlemlerine dair, güvenlik tedbirlerine dair bilgiler vardı. Bu noktada gerekirse belki diğer bölgesel ülkelerden, bölgesel güçlerden, işte belki hani bunların arasında Çin olabilir. Bu ülkelerden de gerekli destekleri alaraktan zaten Rusya bu konuda tamamen desteğini açıklıyor. Amerika yine desteğini açıklıyor. Yani bu konuda daha önceki konuşmamızda da yine söylemiştik. Rusya'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Asya'nın ve Afganistan'ın güvenliği noktasındaki bulundukları nokta, ortak nokta hem Taliban'a hem de IŞİD'e karşı tamamen mücadeleye yönelik. Dolayısıyla bu güçlerin yani IŞİD'in bu topraklarda ilerleme kat etme adına yaptığı çalışmaların, militan devşirmelerinin karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Rusya'nın düzenli bir şekilde bu Orta Asya ülkelerini askeri anlamda ve ekonomik anlamda yardımda ve destekte bulunacağını söyleyebiliriz. Fakat IŞİD yani Suriye ve Irak sınır içerisinde de gördük bunu. Çok hızlı bir yani çok kısa bir zamanda çok hızlı bir ilerleme kaydetti. Şu anda Afganistan içerisinde 7-8 aydan beri aktif olduklarını söylüyorduk. Şu an operasyonel hale geçtiler. Saldırılar yapmaya başladılar. Bunun Orta Asya ülkeleri içerisinde de yani yaklaşık olarak sayıları 2000 ila 4000 arasında değişen rakamlar bahsediliyor. Orta Asya'daki varlığı olan IŞİD elemanı sayısının. Bunun ciddi bir risk oluşturduğunu söylemek lazım. Bu alınan önlemlerin fiziki açıdan da kendisini ortaya çıkarması gerekli. Aksi takdirde IŞİD'in Afganistan içerisinde şu an operasyonel hale geçmiş olmasını yani üzülerek söylemek lazım ama hani Orta Asya ülkeleri içerisinde büyük bir tehdit oluşturdu ve kısa bir süre içerisinde Afganistan sınırından Orta Asya'da özellikle Kırgızistan ve Tacikistan sınırlarından güvenlik olarak bu ülkelerin askeri birliklerinin biraz daha zayıf olmasından dolayı bu ikisini söylüyorum. Böyle bir tehdit olduğunu söylemek lazım. Bununla ilgili de tabii ki yani gerekli tedbirlerin alınması noktasında Amerika ve Rusya bu ülkelerin destekçisi olacaklardır.
Evet. Değerli dinleyiciler, konuğumuz Turgut Özal Üniversitesi'nden Orta Asya ve Afganistan konusundaki çalışmalarıyla bilinen akademisyen Salih Doğan idi. Çok teşekkür ediyorum Salih Bey katılımınız için.
Rica ederim.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın ve öbür gün tatil dolayısıyla yokuz. Pazartesi aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşçakalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende
Tage. Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.